لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. صدق الله العظيم. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa devam etmekte olan İslam davası ve bu davaya giren insanlar çeşitli sebeplerle bugüne kadar birçokları elenmiş ve geride kalanlar yollarına devam etmişlerdir. Bu dava bir bakıma insanları eleyen bir elek gibidir. Bir kısmı ilk elekte elenmiştir, bir kısmı ikinci elekte, bir kısmı üçüncü elekte. Sonuna kadar gidebilenlerin sayısı her zaman az olmuştur. Kur'an-ı Kerim bize geçmiş ümmetlerin içerisinden elenmiş olanları ve peygamberleriyle olan konuşmalarını çeşitli yerlerde hatırlatıyor ki aynı imtihanlarla karşılaştığımız zaman aynı akıbetlere düşmeyelim diye. Şu anda elhamdülillah son 15-20 yıldan beri gelişmekte olan İslami hareket hem Türkiye'de hem dünyada bu hareketin gelişmesi sonucunda İslam düşmanlarında bir korku başlamıştır ve artık ufak tefek tavizler bile vermek istemez hale gelmişlerdir. Müslümanların istediği taviz değildir. Çünkü biz kendi ülkemizdeyiz, onlar garip ülkededirler. Bu toprakları kurtaranlar namaz kılan insanlardı, başörtülü kadınlardı. Bu toprakları kurtaranlar namaz düşmanı olan insanlar değildi ve dudağı boyalı kadınlar değildi. Biz kendi ülkemizdeyiz ve kendi haklarımızı bir taviz veriliyor gibi almayı kabul etmiyoruz. Ev sahibi misafir gibi olmayı kabul edemez. Şu anda Müslümanları misafir konumuna, bu ülkenin gerçek sahiplerini misafir konumuna sokmaya çalışanlar artık İslami hareketin gelişmesinden korkmaya başlayınca ufak tefek meselelerde bile büyük pürüzler çıkarmaya başlamışlardır. Bir cuma namazı meselesi bizim için ehemmiyeti yoktur. Cuma namazı ehemmiyetsiz demek istemiyorum. Cuma namazı tabii ki ehemmiyetlidir. Ancak ev sahibi olan insanların hakkı olan bir şeyi bir bağış gibi veriliyorsa, eğer Müslümanlara verilecekse, bunun bizim için bir ehemmiyeti yoktur. Zaten bizim hakkımızdır. Bizim hakkımızı bize bağış olarak vereceklerse bunu kabul etmiyor Müslümanlar. Ve İslami hareket tabii ki bunu kabul etmiyorsa, bu noktaya geldiği için kabul etmiyor. Yani kendi iç dünyamızda eğer bunu bir taviz olarak, bize verilmiş bir taviz olarak görüyorsak ve bu yüzden kabul etmiyorsak, bu geldiğimiz noktadan dolayıdır. belki 50 sene evvelki Müslümanlar bunları isteyemiyorlardı bile. Kendi ülkesinde kendi haklarını isteyemiyorlardı bile. Elhamdülillah bugün gelmiş olduğumuz nokta bunları istemeye bile tenezzül ettirmiyor bize artık. Çünkü Müslümanlar her ne kadar kanunlar başka türlü olsa da yine cuma namazına gidebilmektedirler. Ekseriyeti. Ve bu tür meseleler insanımızı kamçılayan meseleler haline gelmiştir. İslami hareketin gelmiş olduğu bu noktada düşünmesi gereken bir husus var. Bundan sonra Müslümanların başına gelecek olan şeylerin dozunun da artacağını anlamış oluyoruz. Madem ki isteyebileceğimiz şeyler çoğalıyor, madem ki istemeye bile tenezzül etmiyoruz artık bazı şeyleri, çünkü ev sahibiyiz, bu noktaya gelmiş bir hareketin mensuplarının daha zor imtihanlara hazır olması gerekir. İşte Kur'an-ı Kerim bize geçmiş ümmetlerden misaller vererek o ümmetlerin de birçoklarının elendiklerini anlatıyor. Bir noktaya geldikten sonra artık küfür mekanizmasının süratle çalışmaya başladığını ve İslami hareketi önlemek için ciddi önlemler almaya başladıklarını bize Kur'an-ı Kerim çeşitli yerlerde haber veriyor. Ve Müslümanların bazen psikolojik, bazen de askeri imtihanlara tabi olduklarını görüyoruz. Mesela Ayşe validemiz hakkında atılan iftirayı Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Ayşe validemiz radıyallahu anha Beni Mustalik gazvesi dönüşünde Efendimizle birlikteydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daima bir yere gittiği zaman bir hanımını yanına alırdı. O hanımını da kura ile çekerdi. Hangisi ne isabet ederse onun yanına alırdı. Ve bu şekilde bu kuralardan birisi Ayşe validemize isabet etti ve onu yanına aldı. Beni Mustalik gazvesi dönüşünde ordu bir yerde konaklamıştım. Ayşe validemiz daha küçüktü ve zayıf bir kadındı. Kendisinin ifadesiyle o zaman kadınlar az yerlerdi ve zayıf olurlardı diyor. Ve Efendimiz onun için devenin üzerinde bir hevdeç yaptırmıştı. Ve onun içerisinde kimse onu görmeden o da seferlere katılırdı. Ve bir yerde konakladıkları zaman Ayşe validemiz defi hacet için ordudan ayrıldı, uzak bir yere gitti. Ve geldiğinde boynundaki gerdanlığın kaybolduğunu görünce tekrar geri gitti gerdanlığını bulmak için. Ve gerdanlığını buldu ve yeniden ordunun bulunduğu yere geldiğinde baktı ki ordu yerinden ayrılmış gitmiş. Bunun üzerine orada oturup beklemeye başladım. Efendimizin Ayşe validemiz için ona hizmetçi, onun işlerini görsünler diye, ona hizmet etsinler diye tayin ettiği kişiler hevdeci kaldırmışlar ve onun o içinde olmadığını ağırlığından anlayamamışlardı. Ve bu şekilde onu devenin üzerine yüklediler ve onu içinde sandılar. Ve Ayşe validemiz kendisini fark edileceğini anlayınca ben burada bekleyeyim, onlar gelip beni bulsunlar dedim. Ve biraz sonra Safvan radıyallahu anh geldi. Efendimiz daima ordunun arkasından bir artçı bırakırdı ki ordu bir yerde konakladığı zaman o konaklayan ordu oradan kalkıp gittiğinde arkalarında eğer kıymetli bir eşya bırakmışlarsa onları toplasın diye. Safvan radıyallahu anh geldi ve Ayşe validemizi gördü. Kadınların yüzlerini örtme emri gelmeden, hicap emri gelmeden önce Safvan radıyallahu anh Ayşe validemizi görmüştü. O yüzden onu görünce tanıdı. Ve ey Allah'ın Resulü'nün hanımı, ne işin var burada dedim. Ayşe validemiz sesini çıkarmadı. Ve Safvan devesini hazırlayıp onu bindirdi ve ondan sonra onunla birlikte Medine'ye kadar gittiler. Orduya kavuşamadılar. Bu hadiseyi duyan münafıklar hemen Ayşe validemiz hakkında bir iftira attılar. İşte elek başlamıştı. Allah Azze ve Celle ordusunu elemeye başlamıştı. Bu iftiraya bir kısım insanlar inandılar. Bu iftirayı kabul edenlerin içerisinde Efendimizin şairi Hasan bin Sabit radıyallahu anh da var. Bu iftiraya inandığı için hatta bazı şiirler bile söylemişti bu olay üzerine. Ve yine Hazreti Ebu Bekir'in akrabası Mistah radıyallahu anh da var. Ve yine Efendimizin hanımlarından olan Zeynep validemizin kız kardeşi Hamne binti Cahş da var. Bunlar Müslüman ve samimi insanlar. Bunlar münafıklar gibi değiller. Abdullah İbni Übey de var bunların içerisinde ama zaten onun münafık olduğu bilinmektedir. Fakat diğerleri bu oyuna gelmişlerdir. Münafıkların Ayşe zina etti iftirasına birçok insan geldi ve birçok insanın ayağı kaymak üzereydi. Ayşe validemizin bu iftiradan haberi yoktu. Ve kendi evine gitti. Ve evine geldikten sonra bir hastalık kendisini yakaladı ve günlerce devam etti. Efendimiz her hastalandığı zaman onun yanına gelir, onu teselli eder, ona güzel sözler söylerdi. Efendimiz medeni bir insandı. Bugün birçok kendini takva zanneden Müslümanın hanımına davrandığı gibi davranmıyordu Peygamberimiz. Onların her isteklerine karşı çok sert muamele yapmıyordu. Onlarla çok beyefendi bir insan ilişkisi içerisindeydi. Karımdır diye onlara her türlü lafı söylemiyordu. Fakat bu defasında Efendimiz onunla fazla ilgilenmedi, fazla iltifat göstermedi. Bunun üzerine Ayşe validemizin iyice üzüntüsü artmaya başladı. Acaba Allah Resulü de benden kırgın mıdır? Geç kaldığım için orduya acaba kırgın mıdır? Bu korku içerisinde onun da üzüntüsü arttı, hastalığı artmaya başladı. Ve bir gün, o zamanlar Araplarda tuvalet yoktu. Ayşe validemizle birlikte bir kadın geceliğin defi hacet için şehir dışına çıkarlardı Arap kadınları. Beraber dışarı çıkarlarken Ayşe validemizin ayağı tökezleyince onunla beraber giden kadın keşke senin değil de Mistah'ın ayağı tökezleseydi dedi. Bunun üzerine Ayşe validemiz niye böyle söylüyorsun dedi. Sen bilmez misin ki Mistah Bedir ehlindendir, Bedir savaşına katılmıştır. Sen nasıl böyle söylersin Bedir ehlinden olan birisi hakkında? Bunun üzerine kadın Mistah'ın da o iftiracılardan olduğunu ona anlatmak zorunda kaldı. Daha doğrusu iftiraya kulak verenlerden ve iftirayı insanlar arasında neşredenlerden olduğunu anlatmak zorunda kalınca Ayşe validemiz bunu öğrenince olayın tamamen bütün boyutlarıyla öğrenince üzüntüsünden tekrar evine geri döndü ve Efendimizin kendisi hakkında ne söyleyeceğini merak etmeye başladı. Efendimiz ise geliyor, onunla fazla konuşmuyor. Sadece babasına ve anasına bugün hastanız nasıldır diyordu. Bunun üzerine diğer münafıklar Ayşe validemiz hakkında ileri geri konuşanlar konuşmalarını arttırdılar. Efendimiz ise bu konuda bir şey söylemekten çekiniyordu. Çünkü kendi hanımıdır, hemen o yüzden savunmaya geçti derler diye korkuyordu. Fakat bir gün hutbeye çıkıp ey insanlar bana neden ailem hakkında eza ediyorsunuz? Neden ailem hakkında böyle böyle konuşuyorsunuz? Ben onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum demek zorunda kaldım. Ve bir gün geldi Ayşe validemizin yanına. Ya Ayşe, eğer iddia edilen şeyi yaptıysan Allah'a tövbe et. Bunun üzerine Ayşe validemiz ağlamaya başladı. Vallahi dedi, bana düşen Yakup Aleyhisselam'ın ismini hatırlayamadığı için o anda Yusuf'un babası dedi. Bana düşen Yusuf'un babası gibi davranmaktır. O da Yusuf'u kaybettiği zaman Allah'tan sabır istemişti. Ben de ancak Allah'tan sabır istiyorum. Ben size temizim desem de bir şey değişmez. Bana inanmayacaksınız nasıl olsam. Ve o anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmeye başladı. Efendimiz'e vahiy geldiği zaman titrerdi ve kış günü bile olsa terlemeye başlardı. Onun o halini görenler vahyin geldiğini hemen anlarlardı. Efendimiz'in üzerini örttüler. Ve biraz sonra o hal kendinden gidince, ey Ayşe müjde dedi, Allah seni temize çıkardı. Senin temiz olduğunu Nur suresinde Allah azze ve celle anlattı. Ve içinizden bir kısım insanlardır. O iftirayı atanlar içinizden bir kısım insanlardır. Sizlerdendirler onlar, başkalarından değildirler. Sizin içinizden münafıklar vardır. O münafıklar iftira atmak için fırsat beklemektedirler. Birçok insana atıldığı gibi. Türkiye'de ve Türkiye dışında. Hümeyni'ye homoseksüel dediler. İmam Hasan el-Benna'ya komünist dediler. Bediüzzaman'a Kürtçü dediler. Erbakan'a bir namaz 10 defa kılar dediler. Dediler de dediler. Ve daha da diyecekler. Bütün İslam'ın önde gelen liderlerine ve alimlerine böyle iftiralar atıldı. Ayşe validemiz diyor ki, vallahi ben kendim hakkında bir ayetin geleceğini sanmıyordum. Kendim hakkında ayetin geleceğini sanmıyordum. Ben sadece Allah Resulüne bir rüya gösterir ve benim temiz olduğumu ona böylece öğretir derken, Allah ona vahiy ile, ayetle bunu bildirdi ve kıyamete kadar devam edecek olan bir ayeti benim hakkımda indirdi. Bugün Müslümanlar bu ayetleri namazda okuyorlar. Bu benim için bir şereftir. Bu arada Müslümanların bir elekten geçirildiğini görüyoruz. Allah Azze ve Celle içinizden bir zümredir buyuruyor bu iftirayı atanlar ve siz onu kendiniz için bir zarar zannetmeyiniz. O iftirayı kendiniz için bir kötülük zannetmeyiniz. O iftira sizin saflarınızı kuvvetlendirecektir. O iftira sayesinde Müslümanlar uyanacaklardır. Bundan sonra çeşitli insanlara böyle iftiralar atılacağının farkına varacaklardır. Allah müminleri uyandırmak istemiştir. Ve o iftirayı atanlar eğer doğru sözlü iseler 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi diyor Allah-u Teala. Zinanın tespiti için 4 tane erkek şahidin gerektiğini Allah Azze ve Celle, hiçbir meselede 4 şahit gerekmiyor İslam'da. Ancak bu mesele, zina iftirası konusunda 4 şahit gerekiyor. Hırsızlık konusunda 2 şahit yeterlidir. Ve diğer meselelerde, ticari meselelerde 2 şahit yeterlidir. Fakat zinanın tespiti konusunda Allah Azze ve Celle 4 tane erkek şahit. 4 tane erkek, 3 tane erkek, 2 tane kadın olmaz. 4 tane erkek şahit neden? Zinanın tespitinin hem zor olması bakımındandır hem de bunların çok açık bir şekilde olayı görmüş olması şartı vardır. Bir kuyuya giren, bir kuyuya bırakılan kovanın ipinin kuyuya girmesi gibi, bunun ne kadar açık görüyorsa insanlar, ancak o kadar açık görürlerse onların şehadeti makbuldür. Allah Azze ve Celle böyle ağır bir şart koştu. Zina iftirası atılmasın diye namuslu kadınlara. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadiste 7 büyük günahtan birisi olarak bunu sayıyor. Adam öldürmek nasıl büyük günah ise, namuslu kadınlara zina iftirasına bulunmak da aynen o derecede büyük günahtır. Müslümanlar böyle bir bela ile ilk defa karşılaşıyorlardı. Ve bu ayetin gelmesinden sonra zina iftirası atanlara içinizden bir zümredir onlara, eğer davalarını ispatlayamazlarsa, ki ispatlayamazlar çünkü Allah şehadet etmektedir ki Ayşe temizdir. Zina iftirasında bulunanlar davalarını ispatlayamayacaklar ve onlara 80 değnek vurunuz. Ve bu ayet üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hasan bin Sabit kendi şairiydi, çok sevdiği bir insandı. Ve Zeynep validemizin kız kardeşi Hamne radıyallahu anha ve Mistah radıyallahu anh bunların içine de 80 değnek vurdurdu. İslam fitnelerin önünü alabilmek için ağır şartlar koymuştur. Bir Müslümanın böyle bir durumda yapması gereken şey, herhangi bir iftira atıldığında herhangi bir insana böyle bir durumda yapması gereken şey, o kişiye gidip de sormak değildir. İftirayı atan kişinin davasını ispatlamasını istemesi gerekir. Bir zamanlar bir arkadaşa sordum, birisi de sana dese ki, benim hakkımda mesela içki içtiğini gördüm desem veya içki içiyormuş desem ne dersin dedim. Gelir sana sorarım dedi. Böyle bir şey yapıyor musun, yapmıyor musun? İmtihanı kaybettin dedim. Eğer sen ve senin gibi 100 kişi gelse bana sorsa, 1000 kişi gelse bana sorsa, insan artık dayanamaz ve yaptım kardeşim ne olacak demeye başlar. Allah Azze ve Celle ise göndermiş olduğu ayette zina iftirasına inanmadan evvel neden Ayşe'ye sormadınız demiyor. Ey Ayşe böyle yaptın mı yapmadın mı demiyor. Ve Efendimizin tavrını da bir manada reddetmiş oluyor. Ey Ayşe böyle bir şey yaptın mı demişti Efendimiz. Ve böyle diyenlerin 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi buyuruyor. Yani iddia makamının ispata ihtiyacı vardır. İddia makamı makamını ispatlamak zorundadır. Temiz olan insan temizliğini ispatlayamaz. Siz katil olmadığınızı ispatlayamazsınız. Yok olan şey ispatlanmaz ki. Ancak var olan şey ispatlanır. İddia edenler ispatlamak zorundadırlar ve Müslümanlarda bu ahlak yerleşmelidir. Yoksa böylesi imtihanlara tabi tutulduğumuzda bir kısmımız elenecektir. İşte Mistah elendi, işte Hamne elendi ve işte Hasan bin Sabit elendi. Bu imtihanı kaybettiler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hatib bin Ebi Belta'a radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethine karar verdiği zaman çok gizli çalışmalar yaptı. Hiçbir zaman bu kadar gizli faaliyetler yapmamıştı Efendimiz. Çünkü Kabe, Mescid-i Haram diğer adıyla haram olan mescid, yani orada adam öldürmek, orada savaş yapmak haramdır. Haram bölgesi diye bir bölge vardır Mekke'de. Kabe'nin etrafı bir belli bir noktaya kadar haram bölgesi denir. Bu bölgede adam öldürmek, savaş yapmak haram olduğu için oraya Mescid-i Haram dendi. Allah Resulü Mescid-i Haram'da kan dökmemek için, Mescid-i Haram'a girerken, Allah'ın evine girerken kan dökerek girmemek için ani bir baskın yapmak istiyordu Mekkelilere. Ve kesinlikle adam öldürmeyin, mecbur kalmadıkça diye talimat vermişti. Ve bu olayı, yani Mekke'nin fethine karar verdiğini sadece belirli insanlar biliyorlardı. İşte bunlardan birisi de Hatib bin Ebi Belta radıyallahu anh. Fakat Hatib'in Mekke'de akrabaları vardı. Soyu sopu yoktu, güçlü bir aşireti yoktu ama bazı akrabaları vardı. Hatib radıyallahu anh bir kadına bir mektup yazdı ve kadın o mektubu Mekke'ye ulaştırmak için çıktı yola. Fakat Allah Azze ve Celle Cebrail vasıtasıyla Efendimiz'e bu olayı bildirdi. Çünkü Allah da Mescid-i Haram'a kan dökülerek girilmesini istemiyordu. Ve Efendimiz'e bu olay vahiyle bildirilince Hazreti Ali ile birlikte Zübeyr radıyallahu anh'ı ikisini birden gönderdi kadının peşinden. Ve kadını belli bir yerde tuttular. Hazreti Ali kadının eşyalarını aradı, bulamadı. Ve kadına dedi ki, vallahi bana söyleyen Allah'ın Resulüdür. Ona söyleyen de Allah'ın gönderdiği elçidir. Allah yalan söylemez. Allah'ın gönderdiği elçi de yalan söylemez. Allah'ın elçisi olan Resulullah da yalan söylemez. Sende böyle bir haber var, o haberi ya kendin verirsin veya biz onu senin üzerinden zorla aramak suretiyle buluruz. Kadınsın, üzerine aramak istemiyoruz. Bunun üzerine kadın, arkanızı dönün dedi. Kadın da Müslümandı. Fakat bunlar elektir. Elekte elenenler vardır. Kadın da Müslümandı ve arkanızı dönün dedi. Başörtüsünü çıkardı, saçının içine gizlenmiş olduğu mektubu çıkardı. Ve Efendimiz bu haberi gönderen Hatib radıyallahu anh'ı çağırdı. Neden böyle yaptın ey Hatib? Sen münafıklardan değilsin. Neden böyle haber veriyorsun? Benim çok gizli faaliyet yaptığımı bilmiyor muydun? Hazreti Ömer dedi ki, ya Resulallah vallahi bu münafıklardan olmalıdır. İzin verirsen bunun boynunu vurayım. Çünkü münafıkların, hainlerin hükmü budur. Efendimiz buyurdu ki, ey Ömer, sen Bedir ehlini ne zannediyorsun? Bedir savaşına katılmış olanların yeri ayrıdır Allah katında. Sen bilmiyor musun Bedir ehli hakkında Allah Azze ve Celle, ey Bedir ehli bundan sonra istediğinizi yapınız. Allah sizin günahlarınızı affetmiştir demiştir. Bedir savaşıyla diğer savaşların farkı çoktur. Bedir ehliyle Hendek ehlinin farkı çoktur. Bedir ehlinin apayrı bir yeri vardır Allah katında. Ve Allah Azze ve Celle o harbe, o şerefli harbe ancak şerefli insanların katılmasını takdir etmiştir. İşte Hatip radıyallahu anh onlardan birisiydi. Ve dedi ki ya Resulallah vallahi ben münafıklardan değilim. Fakat benim orada güçlü bir ailem yok. Güçlü bir soyum sopum yok. Fakat orada bir oğlum ve hanımım var. Ailem var. Onların korunması için sadece onlara iyi muamele yapsınlar diye, çocuğumu ve ailemi korusunlar diye onlara haber göndermek istemiştim sadece. Yoksa ben münafıklardan değilim ya Resulallah. Efendimiz onu affetti. Fakat ben burada şu noktayı anlatmak istiyorum. Ailesini kurtarabilmek için bir sürü Müslümanı feda etmeye razı olabilmişti Hatip radıyallahu anh. Kendi ailesine bir faydası dokunur belki diye bu gizli haberi gönderirse belki Mekkeli müşrikler bundan sonra kendi ailesine iyi muamele yaparlar diye kendi ailesi için bir sürü ondan çok daha değerli olan sahabileri tehlikeye atmıştı. Bir hata yaparsınız, bir insanı kurtarmaya çalışırsınız, kendi ailenizden birisini kurtarmaya çalışırsınız ama belki ondan çok daha değerli insanları tehlikeye atarsınız. İşte bu da bir elekti. Bazı Müslümanlar da buna takılmıştı. Bu yolda uzun uzun bu uzun yolda bir tane, iki tane, üç tane değil. Belki 100 tane, belki 1000 tane elek var. Her bir insan bir elekte eleniyor. Bazıları evlenince eleniyorlar. Bekarken hizmetle uğraşan insanlar bunları görüyoruz. Evlenince eleniyorlar. Bazıları evlenemeyince eleniyorlar. Bazıları işe girince eleniyorlar. Bazıları işe giremeyince eleniyorlar. Bazısı askere gidince eleniyor. Bazısı gelince eleniyor. Bazısının anası babası öldüğü zaman, üzüntülü olduğu zaman eleniyor. Bazısı yeni evlendiği gün eleniyor. Ama herkesi eleyen bir elek vardır. Allah Resulü ve onun ashabı çeşitli imtihanlardan geçtiler. Onlardan evvel Bakara suresinde daha önce de anlattığımı zannediyorum Talut ve Calut'un kıssasını Allah Azze ve Celle bize anlatıyor. Talut'un ordusu Calut'un ordusuna karşı savaşa gidiyorlar. فَلَمَّا فَسَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ Talut askerleriyle birlikte karargâhtan ayrılınca dedi ki askerlerine قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ Muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecektir. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي Kim o sudan içerse o benden değildir. وَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّي Kim de içmezse o bendendir. اِلَّا مَنْ اِغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِي Ancak bir avuç miktarı içenler müstesna. Bir avuç miktarı içebilirsiniz, daha fazla içenler benden değildir. فَشَرِبُوا مِنْهُ اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ Hepsi içtiler. Ancak çok az bir kısmı müstesna. Allah'ın korudukları müstesna. Komutana itaatin ne olduğunu anlamış olanlar müstesna. Allah sizi imtihan edecektir sözünü anlamış olanlar müstesna. Gerisi hepsi içtiler. Rivayetlere göre 70.000 kişiyle gittiler, çıktılar yola. Fakat su içmeyenlerin sayısı sadece Bedir ashabının sayısı kadardı ki 313 kişi. 300 küsur kişinin dışında diğerleri suyu içtiler. Ve hepsi ordunun dışına atıldılar. Allah Azze ve Celle o yolda insanları imtihan ediyordu. O bir elekti. Yolun uzaması insanlar için bir elektir. Yol uzun bir yoldur, kısa bir yol değildir. Uzun yola çıkanlar, uzun yol koşan maratoncular gibi davranmak zorundadırlar. Uzun yola çıkanlar yavaş yavaş koşarlar. Birdenbire koşmazlar. 100 metre koşucusuyla 40 kilometre koşucusu aynı koşmaz. Eğer aklı varsa aynı koşmaz. Bu davaya giren insanların bazıları elenmiştir. Neden elenmiştir? Çünkü çok süratli koşmuştur. Çok süratli koşanların bir kısmı elenmiştir. Dinde aşırı gidenler elenmiştir. Dinde aşırı gitmekten maksat bugünkü laiklerin iddia ettiği gibi değil. Dinde aşırı gitmekten maksat Allah'ın istemediğini kendine farz kılanlar. Allah'ın farz kılmadığını kendisine farz kılanlar. Allah'ın haram kılmadığını kendisine haram kılanlar. İşte onlar dinde aşırı gidenlerdir. Efendimizin evine 3 tane sahabi geliyor. Onun halini, evdeki halini merak ediyorlar. Hanımlarına soruyorlar, Efendimiz evde ne yapar, nasıl davranır? Büyük insanlar dışarıdaki halleriyle içerideki halleri aynıdır. Kemale ermiş insanların dışarıdaki halleriyle içerideki halleri aynıdır. Elbette ki samimiyet ve konuşma şeklinde ufak değişiklikler olur. Fakat ana hatlarıyla aynıdırlar. Fakat yine de sahabiler onun evdeki ibadetini öğrenmek istiyorlar. Soruyorlar Efendimizin hanımlarına, nasıl davranır evde? Onlar da diyor ki işte evine gelir, bazen namaz kılar, bazen bize sohbet eder, bazen yemek yer, bazen uyur. Bunun gibi davranır. Bazen bize yardım eder ev işlerinde. Onlar bunu az görüyorlar. Diyorlar ki o Allah'ın Resuludur, herhalde ondan böyle davranıyor. Biz daha çok yapmalıyız çünkü onun bütün günahları affoldu ama bizimkiler affolmadı. Efendimiz'e bu haber aktarılınca, vallahi diyor, dinde aşırı gidenler helak olmuştur. Benim sünnetime uymayanlar helak olmuştur. Beni aşanlar benden değildir. Sünnetime uymayanlar benden değildir. Ben hem evlenirim. O 3 sahabi, gelen 3 sahabiden birisi Efendimizin yaptığı ibadetleri az görünce birisi demişti ki ben bütün hanımlarımı boşayacağım. Artık evlenmeyeceğim. Biri de demişti ki ben artık sabaha kadar namaz kılacağım, uyumayacağım. Biri de dedi ki ben artık yıl boyunca oruçlu olacağım, iftar etmeyeceğim. Efendimiz'e bu haber aktarılınca dedi ki dinde aşırı gitmeyiniz. Sünnetimi aşanlar benden değildirler. Efendimiz ümmetine karşı merhametliydi. Çünkü biliyordu ki böyle yapanlar dayanamazlar. Aşırı gidenler dayanamazlar. Yoksa Efendimiz kendinden daha fazla namaz kılınmasını kıskandığından değil. Ama o biliyordu ki insanlar ondan daha çok namaz kılmaya dayanamazlar. Ondan daha çok takva sahibi olmaya dayanamazlar. Ve elenirler. Onları şeytan böyle eler. Onları daha çok takva sahibi olmaya zorlar, onları böyle eler. Kimisini harama teşvik ederek eler. Kimisini de farzlar yapmaya teşvik ederek eler. Ama dinde aşırı giderek farzlar yapmak suretiyle onları eler. Ve bir gün onlar usanırlar namaz kılmaktan. Namazı 1 saat süren insan bir gün gelir namaz kılmaktan usanmaya başlar. Duası 1 saat süren insan bir gün gelir duadan usanmaya başlar. Allah bize 5 vakit namazı emretti, 50 vakit emretmedim. Ama bize 50 vakitin sevabını veriyor. Çünkü Allah Azze ve Celle biliyor ki biz buna dayanamayız. Ve Efendimiz ümmetini aşırı gitmekten nehyettim. Dayanamayacağımızı biliyordu. Şeytanın bizi bu şekilde eleyeceğini biliyordu. İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi şeytan sizi namaz kılmaya zorlar. Ey muallim dediler, şeytan bizi namaz kılmaya zorlar mı? Evet dedi, işte böyle zorlar. Gücünüzün üzerinde sizi zorlar. Ve sizin kaldıramayacağınız kadar sizi zorlar. Ondan sonra siz artık usanırsınız namaz kılmaktan. Ve ben buna şahit oldum. Aşırı gidenlerin namazı bıraktığına ben şahit oldum. Ve bir kitapta şöyle bir hadise anlatıyor. Bir adam vardı. Bir genç. Allah'ın farz kılmadığını insanlara farz kılıyordu. Allah'ın haram kılmadığını insanlara haram kılıyordu. Allah'ın helal kıldığı şeyleri insanlara helal kılmıyordu. Birisi ev alsa, normal bir ev alsa sanki saray almış, sanki villa almış gibi ona kızıyordu. Siz malınızı israf edenlerdensiniz ve şeytanla berabersiniz diyordu. Birisi taksi alsa sanki taksi almak harammış gibi ve sanki çok lüks bir şeymiş gibi. Evet, benim katımda da Mercedes lükstür. Çünkü onun yaptığı işi normal bir taksi de yapmaktadır. Fakat normal bir taksi alan insana da aynı muameleyi yapıyordu. Çok lüks bir iş yapmış gibi onlara kızıyordu. Ve onları şeytanın arkadaşları olarak isimlendiriyordu. Ne kadar kendisini anlattılarsa anlamıyordu. Fakat bir gün Allah ona mal verdi. Allah onu imtihan etmek istedi malla. Zenginleri sevmiyor, zenginlerden nefret ediyordu. Fakat Allah onu malla imtihan etti bu sefer. O insan öyle bir hale geldi ki bir gün geldi namazı da bıraktı. Halbuki daha evvel kınamış olduğu zenginlerin bir kısmı İslam davası içerisinde olan zenginlerdi. Bu davaya belki ilmi yoktu, ilmiyle yardım edemiyordu ama belki bu davaya yardım edecek zaman yoktu, zamanla yardım edemiyordu, bedenle yardım edemiyordu. Fakat onlar mallarıyla yardım ediyorlardı. Herkesin bir görevi vardır. Bu adam mal mülk sahibi olduktan sonra ne zamanını ayırdı İslam'a, ne malını verdi İslam için, ne de namazı devam ettirdi. Ve ondan sonra davadan elenenlerden oldu. Zahit kimdir? Zahit, yani takva ehli insan kimdir? Malı mülkü olmayan, derbeder, perişan insan demek değildir zahit. Cebinde 5 kuruş parası olmayan insan demek değildir. Beli 2 büklüm olmuş insan demek değildir açlıktan. Ama imkansızlıktan dolayı. Asıl zahit odur ki malı mülkü kendisinden teklif edilse bile, dünya ona arz edilse bile onları kabul etmez. Malı mülkü olmadığı için derbeder olan insan zahit değildir. Malı mülkü olmadığı için aç olan insan, az yiyen insan zahit değildir. Belki malı mülkü olduğu halde fakir hayatı yaşayanlar zahittirler. Belki malı mülkü olabilecek imkanlara sahip olduğu halde, çevresi, imkanları, her türlü imkana sahip olduğu halde, eğer fakir bir hayat yaşıyorsa o zahittir. Mal kazandığı halde zengin bir hayat yaşamayanlar zahittir. Müslüman para kazanır fakat zengin bir hayat yaşamaz. Allah bazı insanları malla eledi, bazı insanları uzun yolla eledi. Ve bazı insanları da başka eleklerle eledi. Ama Allah Azze ve Celle dünyayı imtihan için yarattı. O yüzden herkesi bir şekilde eliyor. Akabe'de, 1. Akabe beyatında Efendimiz Mekkelilere İslam'ı anlattığı anlamadılar. Bunun üzerine Medine'den gelen ve diğer uzak yerlerden gelen insanlara İslam'ı anlatmaya başladı. Efendimiz hiçbir fırsatı da kaçırmıyordu. Nerede bir topluluk görse İslam'ı anlatmaya başlıyordu. Ve Medine'den gelen Evs ve Hazreç kabilelerinden gelen 5-10 Müslümanla karşılaştım. Onlara İslam'ı anlattım. Onlardan bir tanesi, Efendimiz onlara İslam'ı anlatınca olayın vehametini ve ciddiyetini fark etti. Olayın çok büyük bir olay olduğunu fark etti. Ve dedi ki Abbas bin Ubade radıyallahu anh, Efendimiz'in amcası olan Abbas değil, Medine'den olan Abbas, dedi ki ey insanlar, siz bu insana elinizi verdiğiniz anda, ona beyat ettiğiniz anda, insanların kızılları ve siyahları ve beyazları, bütün insanlar size tek oktan yay atacaklar, tek yaydan ok atacaklar. Ve tüm insanlar size düşmanlık yapacaklar. Bütün insanları karşınıza almaya hazır mısınız? Bu insana beyat edenler her şeyi göze almak zorundadırlar. O anda, işte o anda bir elek vardı. Allah onları yeniden elemeye başlamıştı. O anda herkes düşünmeye başladı. Gerçekten de bu insana tabi olduklarında tüm insanları, belki ana babalarını karşılarına almış olacaklardı. İnsanların kızıllarını ve siyahlarını karşılarına alacaklardı. Tüm dünyayla savaşmak zorunda kalacaklardı ve öyle de olmadı mı zaten? Hangi sahabi Medine'de öldü ki? Medine'ye gidenleriniz bilirler. Efendimizin kabrinin karşısında sahabilerin kabri olan, kabristanı olan bir kabir vardır. Cennetül Baki derler. Bu kabirde ancak birkaç tane sahabinin mezarı vardır. Gerisi tabi'in ve tabi'in devrinden gelen mezarlardır. Neden böyledir? Çünkü Allah Resulü'nün ashabı Medine'de yaşamadı. Medine'de ölmedi. Her birisi bir yere dağıldılar. Tüm insanlara karşı savaş etmek için zaten Allah Resulü'ne beyat etmişlerdi. Hiçbirinin mezarı Medine'de değil, Mekke'de değil. Birkaç tanesi hariç. Onlar da görevli olarak Medine'de kalan Hazreti Ömer gibi, Ebu Bekir gibi, Osman gibi insanlardır. Bunlar halifedirler zaten. Görevli olan sahabelerin dışında Diğerleri her birisi bir tarafa dağılmışlardı. Allah Resulüne beyat etmenin manasını bilerek etmişlerdi. Ve o beyata ömürleri boyunca sadık kaldılar. İşte bir tanesi İstanbul'a kadar geldi. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Orada şehit oldu. Mekke neresi, İstanbul neresi? O anda bütün sahabiler düşündüler. Gerçekten de bütün insanlara karşı savaş açmayı göze almaları gerekiyor bu insana tabi oldukları zaman. Fakat hepsi birden, biz başımıza geleceklere razıyız. Ey Allah'ın Resulü, bizim yanımıza gel. Seni vallahi kendi çocuklarımızı koruduğumuz gibi koruyacağız. Başımıza, senin başına hiçbir şey gelmesine müsaade etmeyeceğiz. Ancak sen de bizimle beraber Medine'de kalacak mısın? Ancak sen de Mekkeliler Mekke'yi fethettikten sonra veya İslam kuvvetlendikten sonra, belki Mekkeliler İslam'a girdikten sonra tekrar Mekke'ye, kendi vatanına acaba geri dönmez misin ya Resulallah? Bizim Medine'de Yahudilerimiz var. Onlar bizim düşmanlarımız. Eğer sen bizi bırakır tekrar Mekke'ye dönersen onlarla aramızda savaş olur. Biz İslam'a girdiğimiz zaman zaten onlarla aramız bozulacak. Sen bizi tekrar bırakıp Mekke'ye döndüğünde onlarla biz ne yaparız? Efendimiz kanınız kanımdır ve mezar yeriniz de mezar yerimdir buyurdu. Ben sizin yanınızda kalıp sizin yanınızda öleceğim. Ve bunun üzerine hepsi birden Allah Resulüne beyat ettiler. Hiçbirisi elenmedi. Elenenler olduğu gibi elenmeyenler de olmuştur tarih boyunca. Allah Resulü'nün ashabı ekseriyetle, Allah ona öyle bir ashab vermişti ki elenmeyen insanlardan oluşuyorlardı. Musa Aleyhisselam'ın ashabı gibi değildi onlar. Musa Aleyhisselam'ın ashabı hemen eleniyordu. İsrailoğullar, Yahudiler en ufak bir belayla karşılaştıklarında hemen elenmeye başlıyorlardı. İşte biraz evvel Talut'un kıssasını anlattım kısaca. Talut'un kıssasındakiler de yine Yahudiydiler. Hemen elenmişlerdi. Bu sudan içmeyin denildiği zaman içmemeye dayanamadılar. Halbuki elbette ki bir bildiği vardı onların komutanının, onlara bu emri verirken. Allah onları imtihan edecek. Elbette ki Allah'ın bir bildiği vardı. Bu ümmet çeşitli zamanlarda çeşitli imtihanlara tabi oldular. Hazreti Ali gibi mesela, Hazreti Ali radıyallahu anh'a Efendimiz, ey Ali, ben Medine'ye gideceğim. Allah bana hicret emrini verdi. Fakat benim Mekke'den ayrıldığımı kafirleri anlamasınlar diye benim yatağımda yatman gerekiyor ey Ali'm. O anda Hazreti Ali bir imtihandaydı. Belki Allah Resulüne vurulacak olan kılıçlar kendisine vurulacaktı. Fakat hareketin lideri olan ve aynı zamanda peygamber olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta olması, kendisinin hayatta olmasından çok daha önemliydi ve bunu kabul ettim. Hazreti Ali de o elekte elenmedi. Fakat bazı eleklerde elenenler oldu. Mesela Uhud'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da 50 tane okçuyu bir bölgeye yerleştirmişti. Önemli bir tepeye. Ve sakın buradan ayrılmayın demişti ashabına. Ve fakat onlar Müslümanlar galip gelince düşmandan ganimetler almak hevesiyle mala olan düşkünlükleri sebebiyle, deveye olan düşkünlükleri sebebiyle Allah Resulü'nün talimatına rağmen, hem de öyle bir talimat ki bizim cesetlerimizi kargaların, akbabaların yediğini bile görseniz ayrılmayacaksınız yerinizden. Ordunun bozguna uğradığını bile görseniz yerinizden ayrılmayacaksınız. Çünkü siz burayı terk ederseniz düşman bize buradan saldırır. Ve gerçekten de öyle oldu. Düşmanın bozulduğunu görünce o 50 tane okçudan 40 tanesi yerinden ayrıldı. 10 tanesi ayrılmadı ve onların ayrılmasına müsaade etmek istemediler. Fakat onlar artık savaş bitti, düşman dağıldı, kaçıyor. Bari ganimet elde edelim dediler. Halbuki Allah Azze ve Celle zuyyine linnâs hubbu şehevâti minen nisâ vel benîn vel kanâtîril mukantarati minel zehebi vel fiddah vel haylil musevveme vel en'âmi vel hars. İnsanlar için kadınlardan taraf şehvet süslü gösterilmiştir. İnsanlar için altınlar, gümüşler süslü gösterilmiştir. İnsanlar için ekinler süslü gösterilmiştir. Allah Azze ve Celle böyle söylüyor. İnsanın fıtratına neyi yerleştirdiğini Allah bilmez mi? İnsanlara bunlar güzel gösterildi. Fakat zalike meta'ul hayati dünya, bunlar dünya hayatının basit meta'ıdır. Bunlar oyuncak gibi şeylerdir. Çocuklara oyuncak verirsiniz ya, işte biz de size bunları verdik. Allahu inde husnul me'ab, asıl varılacak olan yer Allah katındadır. Fakat o anda insanlar eleniyorlar işte. Ganimeti görünce, develeri görünce, altınları görünce eleniyorlar. Allah Resulü'nün kesin talimatına rağmen yerlerini bırakıyorlar ve ganimet toplamaya başlıyorlar. Ve o yüzden bir emre karşı gelmelerinden dolayı, bir sünneti terk etmelerinden dolayı 70 tane şehit verdi Müslümanlar Uhud Savaşı'nda. Halid bin Velid düşmanların içerisindeydi o zaman. O zaman düşman askerleri içerisinde komutanlık yapıyordu ve Müslümanların okçularının yerini değiştirdiğini görünce hemen oradan saldırıverdi Müslümanlara ve 70 şehit verdirdi Müslümanlara. Ve şu anda Medine'ye gidenler bilirler, orada Uhud şehitliği vardır. 70 tane şehidin methun olduğu yer. Bir emre karşı geldiler. Bir elekle elendiler, 70 şehit verildi. Belki o her şehit, her bir şehit Allah katında değerli olduğu gibi onlar daha özel şehitlerdi. Onlar Allah Resulü'nün ashabıydılar. Onlar Allah Resulü'nün terbiyesiyle terbiyelenmişlerdi. Onlar normal şehitlerden daha üstün şehittiler. Onların her birisi dünyaya değerdi. Fakat 10 tane, 20 tane deve için 70 tane şehit verildi. Bunları Allah Azze ve Celle Müslümanların başına, Efendimiz onların başındayken getirdi ki ondan sonraki ümmeti bu oyunlara gelmesin, bu hatalara düşmesin. Biz hangi meselede Efendimizin hayatından, ashabın hayatından bir misal arasak bir değil 10 misal buluyoruz. Ben size hangi misali izah edeceğimi şaşırıyorum. Hangisini anlatayım? Çünkü o kadar çok misal var ki. Hadis kitapları bunlarla dolu. Allah Resulü'nün ashabının başına bütün musibetler geldi ki ondan sonraki ümmeti bu tür hatalara düşmesinler. Onlar bir bakıma pilot bölgeydiler. Onların başında her şey denendi. O yüzden ashabın yeri bambaşkadır. Ashab hem ilk İslam'a girenler olduğu için onların yeri bambaşkadır, hem de onların başına her türlü bela gelmiştir. O yüzden onların yeri bambaşkadır. Bugün İslami hareketin kuvvetlenmesi dolayısıyla elemanların, İslami hareketin mensuplarının zor günlere göre eğitilmesi gerektiğini anlatmak istiyorum. Kravatla hizmet yapan insanlarımız çok. Kravat düşmanı da değilim, onun için söylemiyorum. Ama kravatla hizmet yapmak kolaydır. Resmi hizmetler yapmak kolaydır. Belki zevklidir. Hem dünyanın hem ahiretin kurtulmuş gibi oluyor, zevklidir. Hem dünyada şeref sahibisin hem ahirette. Fakat İslami hareket geliştikçe artık kravatla hizmet yapmanın devri kalmayacak gibi görünüyor. 1950'lerde Mısır'da İhvan hareketine vurulan darbeden sonra iyi eğitilmemiş olan birçok insanın cemaatten ayrıldığı bir hakikattir. Ve bunu gören cemaatin liderleri artık bundan sonra cemaatlerini ona göre eğitme zorunluluğunu hissetmişlerdir. Her şeyi göze alacak şekilde eğitme zorunluluğunu hissetmişlerdir. Kafirlerin bütün imkanlarını size böyle rahat bir şekilde bırakacaklarını mı zannediyorsunuz? Bakınız, bir cuma namazı nedir ki? Bir cuma namazı konusunda bu kadar gürültü kopartıyorlar. Bunlar artık anlaşılmıştır ki bundan sonra öyle kolay kolay tavizler vermeye niyetleri yoktur. Ve seçimle bile olsa kendi kanunlarına göre bile olsa, eğer bu ülkeye İslam gelecek olursa ihtilal olur diyorlar resmen. Eski cumhurbaşkanları, genelkurmay başkanları bunu resmen söylüyorlar. Bu ne demektir? Şu anda görevde olanları böyle bir durum olduğunda böyle yapın demektir. Ve bunu yapmaya hazır olun demektir. Onlar bunu yapmaya hazırlıyorlar da Müslümanlar niye buna hazırlanmıyorlar? Nasıl hazırlanacak Müslümanlar? Silah mı hazırlayacaklar? Kastettiğim o değil. İmanınızı hazırlayınız. Zor günlerin adamı olunuz. Zor günler geldiğinde gerisin geri dönenlerden olmayınız. Kendi menfaatlerini ön plana alıp da İslam'ın menfaatlerini ikinci plana atanlardan olmayınız. Bugün İslam'ın bir işi olduğu zaman, hizmetle ilgili bir mesele olduğu zaman, kendi özel işini bırakıp da o işi yapamayan adam, yarın önemli bir mesele olduğu zaman acaba, hatta bazı görevlerden kaçmak için duvar kenarlarına oturan adam, beni görmesinler, bana görev vermesinler diyen adam, acaba zor günler geldiğinde o çok anlattığımız, okuduğumuz sahabi gibi davranabilecek midir? Ben de var mıyım ya Resulallah diyen Ebu Bekir gibi olabilecek midir? Yoksa duvar kenarına mı saklanacak? Ben de bu günler gitmeyeyim, görünmeyeyim mi diyecek? Acaba zor günler geldiğinde böyle toplanabilecek miyiz? Müslümanların zor günlere hazır olması lazım ama tabii ki zor günlere meraklı olmasınlar. Kastettiğim o değil. Zor günlerin gelmesini istemiyoruz elbette. Çünkü Efendimiz bir hadiste buyuruyor ki, düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Fakat karşı karşıya kalırsanız sabrediniz ve biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. O zaman elenmeyiniz. Dava yolunda dökülenlerden olmayınız. İslami hareketin elemanları, her birisi kendi kendini ve çevresindeki insanları eğitmek zorundadır. Efendimiz ashabını nasıl eğitmişti? Gece namazlarıyla eğittim. İmanınızı tazeleyiniz buyuruyor bir hadiste. Ey Allah'ın Resulü, iman nasıl tazelenir? İman bir madde değil ki tazeleyelim. Evet, iman artar ve eksilir. Her ne kadar ulema üzerinde ihtilaf etmişse de İman artar mı eksilir mi gibi. Fakat asıl olan kanaat imanın kemaliyatında, imanın kemaliyatında, yani daha takva sahibi olma veya daha az takva sahibi olma konusunda imanın artıp eksileceği konusunda ulema ittifak etti sonradan. İman artar ve eksilir. İmanınızı tazeleyiniz diyor Efendimiz. Nasıl tazeleyelim ey Allah'ın Resulü? La ilahe illallah sözünü çok söyleyiniz. Elbisenizin yıpranması gibi kalbiniz de öyle yıpranır diyor başka bir hadiste. Kalbinizi tazeleyiniz. La ilahe illallah sözünü çok söyleyiniz. Her televizyon seyrettiğinde kalbin arızalanıyor. Her sokağa çıktığında kalbin arızalanıyor. İmanını yeniden tazelemek zorundasın. Ama sadece evde la ilahe illallah diyerek değil elbette. Nafile ibadetleri arttırmak zorundasın. Ama sadece bununla da değil. İmanı bugün korumanın en başta gelen şartı Müslümanların bir arada olmasıdır. Herkes kendi evinde olduğu müddetçe şeytan ona yaklaşacaktır. Çünkü İmam Şafii'nin naklettiği bir hadiste, şeytan iki kişiden uzaktır, bir kişiye yakındır buyuruyor. Şeytan iki kişiden uzaktır. İki kişi bir araya geldiği zaman şeytan onlara yaklaşamaz. Ama tek başına evde kalırsan sen, ben tek başıma evde kalırsam şeytan yaklaşır. Ve Müslümanların imanlarını kuvvetlendirmeleri ve zor görevlere hazır olmaları için her birinin muhakkak hizmet içerisinde bir görevi olmalıdır. Muhakkak bir görev almalıdır. Aktif veya pasif bir görev, ama muhakkak kendini görevli hissetmelidir. Yoksa bir gün gelecek, zayıflayacaktır. Her gün zayıflayacaktır. Görev yapmaya yapmaya, görev almaya almaya bir gün gelecek, bakacak ki belki artık hizmetleri hor görmeye başlayacak. Bugün böyle bir sürü insan tanıyoruz. Yaşı şu anda 40-50 olmuş bir sürü insan var. 15 sene evvel, 20 sene evvel bir hizmetin içerisinde görev almış. Önemli mevkilere gelmiş. Fakat ondan sonra herhangi bir problemden dolayı cemaatinden kopmuş. Ve şu anda kendi evinde oturuyor ve belki de hizmetle uğraşan insanları kınıyor. Belki de çok tecrübeli, çok bilgili bir insan gibi biz bunları çok gördük diye düşünüyor. Belki yapılan her hizmeti küçük görüyor. Şeytan ona öyle yaklaşıyor. Hizmetten bir an koptuğun zaman şeytan sana o yönden yaklaşmaya başlayacaktır. Hiçbir gün hizmette görevin olmadığı gün olmasın. İlim yolunda uğraşan insanlar, onların da bir kısmı döküldüler. Sadece cihat, kılıçla cihat veya bedenen cihat yolunda değil. İlim yolunda uğraşan insanların da bir kısmı döküldüler. Bir kısmı da devam ettiler. Bunların içinden devam edebilenler ancak alim olabildiler. Fakih Ebu'l-Velid el-Baci ile İbn Hazm, ikisi de büyük alimlerdendir. Bir gün tartışıyorlar bir meselede ve tartışma sonunda Fakih Ebu'l-Velid diyor ki İbn Hazm'a, diyor üstad kusura bakma, benim ilmim bu kadar. Ben diyor ilmimi ancak bekçi fenerlerinin ışığı altında elde edebildim. Zengin bir insan değilim. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Akşamdan sabaha kadar da kitap okuyorum. Bekçinin fenerinin ışığı altında kitap okuyorum. İbn Hazm da dedi ki, asıl sen kusura bakma, ben de gümüşten ve altından şamdanların ışığı altında ilim elde ediyorum. Benden de bu kadar olur ancak. İbn Hazm bu sözüyle ilmin, zenginliğin ilme engel olduğunu söylemek istedi. Ebu'l-Velid ise fakirliğin ilme engel olduğunu söylemek istedi. Ve gerçekten ikisinin de sözünün doğruluk payı vardır. Belki orta halli olmak ilim için en güzelidir. Çünkü zengini meşgul eden neşeleri vardır, zevkleri, sefaları vardır. Zevk ve sefa ile ilim bir arada yürümez. Zevkin, sefanın olduğu yerde ve buna imkan olan yerde insanlar kitap okumaz, yatmayı tercih eder. Fakat zevk, sefa yoksa o zaman kitap okumayı tercih eder. Çünkü onun tek zevki kitap okumaktır. Ama şu bir gerçektir ki çok fakirlik de ilme engeldir. İmam Şafii'nin bir sözü var. Diyor ki evinde unu olmayana akıl danışmayın. Zira üzüntü onda akıl bırakmamıştır zaten. Evinde unu bile olmayan bir insana akıl danışmanıza gerek yoktur. Çünkü o kadar üzüntülüdür ki artık okuduğu kitapları bile iyi anlayamamaktadır. Onun için Araplarda şöyle bir dua halk arasında bilinir. Allahümme efkris sani' ve eğnil alim. Yani ya Rabbi sanaat ehlini, ustaları, sanatkarları fakir yap. Ve alimleri de zengin yap. Çünkü zanaatkarlar zengin olursa çalışmazlar, işler yürümez. Alimler de fakir olursa kitap okuyamaz, ilimle uğraşamaz. O zaman da insanlar bozulmaya başlarlar. Ama tarih boyunca görülmüştür ki ekseriyetle birkaç tane alim dışında bütün alimler fakirdirler. Ve bir alim fakirliğe soruyor. Diyor ki ey fakirlik, neredesin? Senden uzak durayım. Yerini bana söyle de uzak durayım senden. Diyor ki ben fakihlerin sarığının içindeyim. Yani alimlerin sarığının içindeyim. Yani alim olacaksan benden uzak kalamazsın. Fakirlik bir kısım insanları eledi ilim yolunda. Bir kısım insanları da zenginlik eledi. Onlar da zengin olunca ilmi bıraktılar. Evet. Bu konuyu daha uzun uzun anlatmak istediğim noktaları vardı. Fakat sizleri de epeyce yorduğumun farkındayım. İnşallah bu mevzuya haftaya devam etmek istiyorum. Şimdilik şunu söylemek istiyorum. Allah Azze ve Celle bizi çeşitli eleklerle eliyor. Bir kısmımızı yolun uzun olmasıyla eliyor. Uzun yola insanların çoğu dayanamazlar. yavaş yavaş koşma, koş deseniz bile 10 kilometre yolu kimse koşmaz. Ama hızlı koş deseniz bile 100 metreyi herkes koşar, hatta yaşlılar bile. Bu yol uzun bir yoldur. Gerek dava uzun bir yoldur, gerekse ilim uzun bir yoldur. Uzunluk başlı başına bir elektir. Birçok insanı bugüne kadar yolun uzun olması elemiştir. Allah Azze ve Celle bizleri kendi davasında ayakları sabit olan kullarından eylesin. Talut'un askerleri düşmanla karşılaştıkları zaman şöyle dua etmişlerdi. Kalu dediler ki Rabbena efri aleyna sabran ve sabbit akdamena fansurna alel kavmil kafirin. Ya Rabbi ayaklarımızı bu dinde sabit kıl. Ya Rabbi ayaklarımızı bu dinde sabit kıl ve bize düşmanlarına karşı yardım et ya Rabbi. Tüm mekanlardaki mücahitlere yardım et ya Rabbi. Günahlarımızı affı mağfiret eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.